Ayrım 21, sayfa 199. Haldun dikildi kaldı. Fena bozulmuştu. Sanki hırsızlık yaparken yakalanmıştı. Az evvel gözlerinden uyku döküldüğü halde şimdi uykusu kaçmıştı. Karyolasına gireceği yerde geçti iskemleye oturdu. Başını avuçları içine aldı. Neydi bu çektiği? Ne yapsa, ne türlü hareket etse ne babasına ne de üvey kardeşine yaranamıyordu. Hatta birinde onunla eğlenmeye kalkan bir arkadaşını yumruklamıştı. Kardeşi bunu da biliyordu. Bildiği halde ikisi de ters ters bakıyor, yerli yersiz haşin davranıyorlardı. Niçin böyleydiler? Ne yapıyordu onlara? Hele babası. Son günlerde işi adam akıllı azıtmış, nefretini açıktan açığa belli etmeye başlamıştı. Hele ikindi üzerleri, komşu kızlarıyla filan toplaşıp şakalaşmaya başladığı sıralar, üvey babası mutlaka panjurların gerisinde bir gölge gibi belirir, onları gözetlerdi. Niçin? Ne yapacaklarını mı kontrol etmek istiyordu? Maksadı neydi? Kaç kere bütün bunlardan annesine söz etmek istemiş, sonra caymıştı. Kadıncağızın üzülmesini istemiyordu. Şurada ne kalmıştı? Gelecek seneden sonra İstanbul'a üniversiteye gitmesi gerekecek, birbirlerinden kurtulacaklardı. Eğer annesini üzmekten korkmasa, üvey babasının evini de, ekmeğini de çoktan terk edip giderdi. Fakat annesi, zavallı annesi üzülecek, gözyaşı dökmekten hali olacaktı. Asıl üzüldüğü Kamuran'ın durumuydu. Her fırsatta, her vesileyle kayırdığı, o yokken bile arkasından edilen alaylara karşı koyduğu halde oğlana bir türlü yaranamıyordu. Don Juan diyorlardı, keçi boynuzu diyorlardı, ayva suratlı diyorlardı. İçini çekti. En iyisi annesine yalvarsa da babasının İstanbul'da bir yatılı liseye yollamak fikrine pek edemesini sağlasa. Ama hiç ümidi yoktu. Üvey babası belki de vermezdi yatılı ücretini. Gözlerinin içi güldü. Annesi ısrar ederse verirdi belki de. Kendini İstanbul'daki liselerden birinde yatılı farz etti. Ah ne iyi olurdu. Arkadaşları geçen de sesine fevkaladeliğinden bahsetmişlerdi. Bunu yalnız onlardan işitmemişti. Herkes söylüyordu. Sesi bütün semtte meşhurdu. İhtiyarlar babana çekmişsin diyorlardı. Onun sesi de çok güzeldi. İstanbul'a giderse bir taşla iki kuş vurmuş olurdu. Bir taraftan okur, öbür taraftan da ses ve müzik kültürünün ilerlemesine gayret ederdi. Sen hala yatmadın mı evladım? Yüzü derhal güldü ve tatlılaştı. Ders çalıştım anneciğim, yatacaktım. Ne düşünüyorsun? Hiç, derslerimi geçiriyordum zihnimden. Yat artık, hadi. Peki anneciğim, beni öpmeyecek misin? Öpmez olur muyum? Ana oğul sarılıp öpüştüler. Sonra Haldun karyolasına girdi. Annesi arkasını bastırıp lambayı söndürdü, çıktı. Sabahleyin babasıyla kardeşinin yüzlerini görmeden evden erken çıktı. Bu sırada Süreyya Bey oğlunun karyolasına oturmuş, saçlarını okşayarak onu uyandırmaya çalışıyordu. Şımarık oğlan nihayet gözlerini açtı. Babasının boynuna sarıldı, yüzünü yüzüne sürdü. Sonra birden aklına gelerek ciddileşti. Baba be, ha, şu abim var ya, evet, çok terbiyesiz. Süreyya Tunç ilgiyle sordu. Ne yaptı gene? Ben yatarken odama girmiş, dolabımı, kitaplarımı, her şeyimi karıştırmış. Hatıra defterimi okumuş. Hatıra defteri sahibinden izinsiz okunur mu? Okunmaz oğlum. Terbiyesizlik değil mi? Çok. O zaten terbiyesizin biri. Ne düşünüyorum biliyor musun? Annen razı olsa da onu İstanbul'daki bir yatılı mektebe defetsek. Kamuran tekrar babasının boynuna sarıldı. Ah babacığım ne iyi olur. Baba, söyle yavrum. Defterimi sen de okumuşsun galiba. Az evvel sahibinin izni olmadan hatıra defterini okumanın terbiyesizlik olduğunu söylediği için inkar etti. Ne münasebet yavrum. Sahibinin izni olmadan okunur mu? Ben Haldun muyum? Kamuran inandı. Şaka ettim babacığım. Ben de aynı kanaatteydim de. Gönderin gitsin. Annen razı olsun da. Annem mi? Aman siz de. Anneme ne bakıyorsunuz? Arkadaşları diyor ki İstanbul'a git, orada ses sanatkarı olursun diyorlar. O ne diyor? Can atıyor ama annem. Demek mektepte de şarkı söylüyor. Söylüyor ya. Süreyya Tunç'un aklından Haldun'un babası geçti. Onun da sesi çok güzeldi. Arkadaşları ısrar ettiler mi eli kulağı atar başlayıverirdi. Bir evladın babasına bu kadar benzemesi tuhafına gidiyordu. Dalmıştı. Kamuran, baba, söyle yavrum. Ne düşünüyorsun? Hiç yavrum. İstanbul'a göndereceksiniz onu, değil mi?
Mümkün olursa.
O günkü Amuran okulda Boğa Vadisi yaydı. Babam abimi İstanbul'daki liselerden birine yatılı olarak gönderecek. Akşamüstü okuldan dönerlerken Haldun dayanamadı, sordu. Babamın beni İstanbul'a göndereceği doğru mu?
Doğru.
Abinin sinirleneceğini sanmıştı. Hiç de öyle olmadı. Gözlerinin içi gülüyordu. Ne zaman söyledi?
Sabahleyin.
Annemin haberi var mı?
Bilmiyorum.
Haldun'un yüzünden can sıkıntısının hafif gölgesi geçti.
Annemin haberi yoksa neye yarar?
Babam istedikten sonra.
Evet ama...
Sen karışma. Babam ne yapar yapar, razı eder onu. Haldun'un gözleri tekrar parladı.
Eder değil mi?
Edeceğim dedi mi?
Dedi. Sen anneme hiçbir şey açma.
Babamı kurarım ben.
Nasıl?
Haldun kardeşinin boynuna sarıldı. Çok iyi olur Kamura. İstanbul'a bir gidersem. Ama bak, akşam kalbimi kırdın benim.
Niçin?
Hatıra defterini okuduğumu sandın.
Okumadın mı yani?
Bak şu iki gözlerim önüme aksın ki okumadım.
Ne bileyim ben, okudun sanmıştım.
Başkasına ait yazılar sahibinin izni olmadan okunur mu?
Neyse.
Demek İstanbul'a can atıyorsun.
Ne söylüyorsun be Kamuran? Hem sesimi ilerletirim hem de maçlara gidersin değil mi?
Tabii. O günden sonra Haldun'la Kamuran arasında başta Melek Hanım olmak üzere herkesi şaşırtan, yadırgatan bir ahbaplık başladı. Okula birlikte gidip geliyor, Süreyya Bey'in hususisiyle birlikte geziyor, tenhalarda ağız ağzı vererek gizli gizli konuşuyorlardı. Herkes hayretler içindeydi. Hiç kimse buna bir mana veremiyor ama bu ani değişişin sebebini müthiş merak ediyorlardı. Aynı merak Süreyya Tunç'u da sarmıştı. İşin esasını Kamuran'dan öğrenince merakı geçti. Yıllar yılı yapmadığı bir şey yaptı. İki oğlunu hususisine alıp küçük bir tura çıktı. Yolda üvey babayla oğul anlaştılar. İstanbul'a gitme işini gene Haldun halledecekti. Ne Süreyya Tunç ne de Kamuran bu işe karışmayacaklar. Haldun annesini razı edecek. O kadar ki kadın gelip kocasına meseleyi açacak, o da zorla razı olacaktı. Artık Haldun'un neşesine son yoktu. Annesini ne yapıp yapıp razı edeceğinden emin, okula gidip geliyor, fırsatı kollaya dursun, bu fırsat kendiliğinden belirdi. Haldun'un İstanbul'a yollanacağı havadisi, okuldan öğrenciler vasıtasıyla evlere yayılmıştı. Misafirlikte Melek Hanım'ı o kadar çok sordular ki, o da şaştı. Böyle bir şeyden haberi yoktu. Ama sesi madem ki güzelmiş, onun için bir çeşit istikbal olacakmış, mesele yoktu. Bir zamanlar babası istediği halde şiddetle itiraz etmişti. Acaba şimdi açsa ne derdi adam? Sonra oğlu, istiyor muydu bakalım gerçekten? Haldun'un hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi bir gece saçlarını okşamaya başladı. Haldun annesinin gene bir şeyden bahsetmek için zemin hazırladığını sezerek sordu.
Hayrola anne?
Hiç yavrum,
hiç değil.
Dilinin altında bir şey var. Oğlunu dikkatle uzun uzun süzdükten sonra ortalıkta çalkalanan sözleri işittin tabii dedi.
Hangi sözleri?
İstanbul'a gidiyormuşsun ya.
Haldun şaşmış göründü.
Yok canım.
Sahi mi?
Hani o günler?
Melek Hanım.
Hani o günler mi?
Göndersek gidersin demek
dedi.
Annesinin boynuna sarıldı.
Giderim ama bir tek üzüntüm olur.
Nedir?
Sen.
Seni bırakmak üzüntüsü anneciğim.
Canım evladım benim.
Ana oğul sarılıp uzun uzun öpüştüler.
Melek Hanım iyice yumuşamıştı. Hele Haldun'un da içten arzuladığına kani olunca mesele kalmamıştı.
Madem ki istikbalinle ilgisi var, ben senin geçici ayrılıklarına tahammüle çalışırım yavrum. Şimdi bütün mesele babanda. Onu razı edersek mesele yok.
Haldun içten içe gülerek, siz istedikten sonra babam da razı olur anneciğim dedi.
Melek Hanım bütün gün zihnen bu meseleyle meşgul oldu.
Neresinden başlasa da kocasının itirazını değil, alaylı imalarını bertaraf etse. Akşam yemeğinden sonra çocuklar odalarına çekildiler. Hizmetçi sofrayı kaldırmış, kahvelerini getirmişti. Süreyya Bey birçok akşam olduğu gibi gene gazetesine gömülmüştü. Melek Hanım bir kenarda bu meseleyi kendi kendine ölçüp biçerek kocasına bakıyor, fırsat kolluyordu. Süreyya Bey ise her şeyin farkındaydı. İki oğlu gelişmekte olan duruma babalarını en ince ayrıntısına kadar anlatmışlardı. Karısının meseleyi kendisine açmak üzere olduğunu da biliyordu. Elindeki gazetenin kenarından baktı. Karısı dudağını düşünceli düşünceli kemirerek ölçüp biçiyordu. Ufak bir fırsat çıktığında da hemen açacağı meydandaydı. Gazetesini bir kenara attı.
gözlüğünü çıkardı. Altın kaplama tabakasından bir sigara alıp yaktıktan sonra karısına gözlerini kaldırdı. Son derece samimi, anlat bakalım, dedi. Melek Hanım sanki uykudan uyandı. Ne anlatayım? Yok mu anlatacak bir şeyin? Söylese miydi acaba? Süreyya Bey, oğlunun sesi dillere destan, dedi. Hatırlarsın ya, babası gibi. Melek Hanım'ın içinden mühendis Vedat geçti. Az kalsın gözleri yaşaracaktı. Kendini tuttu. Bir evlat babasına bu kadar benzer yani. Onun sesi de dillere destandı. Melek Hanım taşı gediğine koymanın tam sırası olduğuna kani. Evet dedi. Güzel sesi var ama... Ama... Burada kalırsa ziyan olacak. Süreyya Tunç da taşın gediğine konma zamanının geldiğine inanıyordu. Ne yapalım o halde? Diye eşeledi. Bilmem ki. Hoca mı tutalım? Burada iyi hocalar yoktur ki. Peki. İstanbul'da var. Oraya da sen razı olmazsın. Ben seni memnun etmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmam. Söyle, bulsun iyi bir hoca. Masrafı neyse. Melek Hanım başını iki yana salladı. Burada iyi hoca yok. İsterseniz, evet, İstanbul'a yollayalım. Tabii siz razı olursanız. Süreyya Tunç birdenbire rıza göstermenin uygun düşmeyeceğini bildiği için, oğlunla senin bileceğin iş, dedi. İster hoca tutalım burada ders alsın, ister gitsin. Görüş, konuş, anlaş. Bana neticeyi bildir. Dedim ya, ben masraftan kaçmam. Yeter ki senin gönlün olsun. Kalktı. Elini yüzünü yıkamak üzere lavaboya gitti. Melek Hanım arkasından uzun uzun baktı. Kocası lavabodan dönünceye kadar ölçtü, biçti. Adamın samimiliğine şüphesi yoktu. Hatta çok da fedakar buldu. Bu suretle kendinden başka hepsi memnun olmuş olacaklardı. Hatıra defterini okuduktan sonra Kamuran'ın ıstıraplarına da üzülmeye başlamıştı. Haldun'un odasına gitti, müjdeyi verdi. Babanın gönlünü yaptım yavrum. Haldun yerinden heyecanla fırladı. Gidiyor muyum? Gidiyorsun yavrum. Gidiyorum ha. Haldun az daha çıldıracaktı. Annesinin boynuna sarıldı, yanaklarını öptü, öptü. Oğlunun İstanbul'a gidişinde Melek Hanım çok ağladı, çok üzüldü ama ailenin dirlik düzeni için bu lazımdı. Kocasının dediği gibi, buradaki de evlattı. Bir anne olarak buradakini de öteki kadar düşünmek zorundaydı. Sonra kaldırılıp atılmamıştı ya, İstanbul'un en büyük liselerinden birine yatılıverilmişti. Seve seve gitmiş, zorla yollanmamıştı. Onun için daha fazla ağlayıp üzülecek bir şey yoktu. Öte yandan Kamuran sevinç içindeydi. Yakın arkadaşlarına, onu ben def ettirdim, bir numara çevirdim, soluğu İstanbul'da aldı diye övünmüştü. Babası da güya, bir değil, 5, 10, 100 Haldun feda olsun senin kesip attığın tırnağı yavrum demiş ki, bu söz pek de yanlış değildi. Öyle yahut böyle. Önemli olan, Kamuran umduğunu bulamamıştı. Haldun giderse, etrafın ağlarından kurtulacağını sanmıştı. Nerede? Haldun'u def ettirdim sözü az zamanda büyüye büyüye koskocaman bir çığ olmuştu. İlle kızlar burnundan getiriyorlardı. Kıskanç, fena insan. Okulla arası açıldı. Okul dışında tanıştığı işsiz güçsüz arkadaşlar çok daha enteresan geliyordu. Bol para harcadığı için etrafında toplanıyor, aşırı önem verir görünüyorlardı. Bütün gün gelsin tavla, iskambil, bilardo. Bol bol sigara tellendiriliyor, şaraplar içilip kızlara, kadınlara sarkıntılık ediliyordu. İlle Kamuran, her takıldığı kadın yahut kız, hatta çirkin kadınlar, kızlar bile fena halde tersliyorlardı. O bunu bir çeşit iltifat sayıyordu. Çünkü serseri arkadaşlarından böyle öğrenmişti. Keskin zamparaya kadınların küfrü en büyük iltifattır. Babası bütün bunlardan habersiz, fakat oğlunun okuldan kaçtığını, bir takım arkadaşlarla gezip eğlendiğini, su gibi para harcadığını biliyordu. Sağdan soldan ikazlar eksik olmuyorsa da aldırmıyordu. Mektepten kaçıyorsa ne oluyordu? Kaçmasa da sınıfına muntazam geçse, liseyi, arkasından hukuku yahut bir başkasını bitirse ne olacaktı? Kendisi okumamış, yüksek tahsil yapmamış, hatta liseyi bile bitirmemiş de ne olmuştu? Aç mıydı, sürünüyor muydu? Ne açtı ne de sürünüyordu. Vaktiyle tıpkı oğlu gibi, o zamanki ismiyle Sultaniye 3 gün gitse 5 gün gitmez, sınıfta kalır, babasına tezkereler gelir, hatta hamsofu babasından kıyasıya dayak yerdi. O da oğlu gibi mektep hayatını sevememişti. Mektep dışındaki haylaz arkadaşları, onların kumarı, sigarası, avareliği daha cazip gelmişti. Ayrımın sonu, sayfa 208.